Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 8 Mayıs 2026 tarihinde Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi'ndeki Hüdayi Mezuniyet Buluşması'nda yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak cümlenizi vatanımızın, milletimizin kaderinde Cenab-ı Hak bereket hizmetler nasip eylesin. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatinden, fedakarlığından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii daha öteye, Cenab-ı Hak cümlemize katreler nasip eylesin inşallah. Malum İbrahim Aleyhisselam canıyla, malıyla, evladıyla büyük ağır bir imtihan gördü. O imtihanın neticesinde okunan ayet-i kerimeler onu bize izah ediyor. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a çok muhabbeti vardı. Bu muhabbetinden dolayı bir fedakarlık arzu ediyordu. Malını feda etti. Canını feda etti, ateşe girdi. Evladını Cenab-ı Hak ayette buyurulan bana salih bir evlat ver diye dua etti. Bu salih evladı da muhabbetini göstermek için feda edecekti onu da. Onu da Cenab-ı Hakk'a kurban edecekti. Cenab-ı Hak okunan ayette bize bu kıssayı anlatıyor. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver. Kendisi için çok ağır bir şey istedi. Bu rüyayı tevliye günü, arife günü, bayram günü 3 sefer gördü. Artık bu rüya dedi, hakiki rüya dedi, rahmani rüya. Evladını annesinden teslim aldı. Bu kurban mahalline beraber gittiler. Cenab-ı Hak işte o zaman biz ona uslu bir oğul müjdeledik buyuruyor. Çok güzel bir yıl. Babasıyla yürüyecek, gezecek çağa gelince, yavrucuğum dünyada seni kurban edeceğimi görüyorum, bir düşün ne dersin dedi. O da babacığım emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Herkese teslim olup, vedalaşta tefsirlerde ayrı ayrı şey var. Babacığım dedi, inşallah dedi, ahirette buluşacağız dedi. Aman dedi, tefsirlerde gözümü bağla dedi. Babalık merhametiyle kurban edemezsin dedi. Velhâsıl ikisi de teslim olup alnı üzerine yatınca, ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin, biz iyileri, salihleri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten İbrahim çok açık, zor bir imtihandı dedi, evladını kurban etmek. Biz oğluna bedel olarak bir kurban verdik. Geride gelecekler için bir nam bıraktı İbrahim'e. Zaten teyyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a salat ediyoruz. Efendimiz'e dua ediyoruz o vesileyle. Biz salihleri böyle mükafatlandırdık, muhsinleri böyle mükafatlandırdık. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır buyruluyor. Kurban etmek, kurban olmak. Burada İbrahim Aleyhisselam kurban oluyordu. Eshâb-ı kirâm da aynı şekilde, ya Resûlallah, canım benim sana feda olsun diyordu. İbrahim Aleyhisselam ciğer faresini Hakk'a feda etti. Hazreti İbrahim de kurban olarak canını feda etti. Hazreti İbrahim daha evvel tevhidce ateşe atılmayı göze alarak canını da Allah'a kurban etmişti. Mevlân Hazretleri buyuruyor ki, mal ile beden kar gibi erir gider. Fakat onlar Allah yolunda harcanırsa, Allah onlara alıcı olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah cennet karşısında müminlerden canlarını mallarını satın aldı buyuruluyor. Yine ayet-i kerimede onu ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır, fakat ona sadece takvanız ulaşır. Demek ki burada mümin bana kurban olabilmek. İslam büyük bir kültür. Cenab-ı Hak elhamdülillah bize bu kültürü ihsan eyledi. Ticareten len tebur buyuruluyor. Yani burada umulur ki kurtulursunuz. Yine Cenab-ı Hak ayette yetlûne kitâballah, Allah'ın ayetlerini tilâvet ederler. Demek ki en başta Kur'an-ı Kerim'in hurufatıyla güzel bir kıraat sahibi olmak, namazı kılabilmek ama onlar namazı haşun huşu ile kılırlar. Demek ki namazı bir huşu ile kılabilmek gayretinde olur. Bu da kalbe bağlı. Ya yani namazın bir zahiri var. Bir de namazın kalbi tarafı var. Bu Cenab-ı Hak zahirle kalbi tarafını beraber arzu ediyor. O zaman fahşadan, münkerden o namaz kurmuş oluyor. Ondan sonra ise kendi verdiğimiz rızıklardan Allah için infak ederler buyuruluyor. İnşallah cümlemiz bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim hemhal olacağız. namazı inşallah haşun olarak kılabilmeyi nasip eder inşallah. Bir de infak halinde bulun. En büyük infak bugün Kur'an-ı Kerim'in infakı, insanları hidayete davet etmek. İkinci ticareten lente burada diğer mevzu hudut. Yani Allah'ın emirlerini yaşamak ve yaşatmak. Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmek. Yine Cenab-ı Hak sümmelle sünniyemizin aninayım. Yani o gün verdiğimiz nimetten hesaba çekileceksiniz. Kalp inkişaf edecek. Cenab-ı Hak Kur'an'da 11 yerde emir bil maruf ve nehy ani'l münker buyuruyor. Ve her Müslüman emir bil maruf ve nehy ani'l münker diye bulunacak. Resulullah Efendimiz hicretin 7. yılından sonra büyük bir seferberlik başladı. Bu seferberlik krallara mektuplar gitti ve cellatların huzurunda eshab-ı kiram mektupları okudu. Dünyaya seferler başladı. Çin'e sefer başladı, Semerkant'a sefer başladı. Afrika'ya sefer başladı. Fakat bu sefere giden sahabiler tam bir fedai can halindeydi. Ya Resulallah, benim kesemde ne kadar altın olacak? Ne kadar yedek bende at deve olacak? Yolda birisi ölürse ömrünü devam edeyim. Yahut harcı rahım ne kadar olacak benim? Yahut yolda bir tehlike görürsem dönebilir miyim? Eshâb-ı kirâm öyle bir iman vecdi, büyük bir enerjiyle dünyanın her tarafına sefer etti. Bu bir fedadır, bir feda halidir. Eyyub-el Ensâri Hazretleri 80 küsur yılında iki sefer İstanbul'a Letuftahannel Konstantaniye hadisiye nail olmayı sefer etti. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizlere de inşallah böyle bir Allah yolunda gayretler nasip eder inşallah. İslamiyet en büyük bir kültür ve büyük bir medeniyettir. Bu medeniyetin sahibi Cenâb-ı Hak'tır. Onu inşa eden Resulullah Efendimiz'dir. Bu medeniyetin ana kitabı Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Onda ağaçlar kalem, deryalar mürekkep olsa yazıp bitirmeyen sonsuz hikmet, marifet ve ilim vardır buyuruluyor. Nice ilmi mucizeleri Kur'an-ı Kerim göstermektedir. Kur'an önde gider, ilim de onun arkasından devam eder, emekler. Yine bu medeniyetin temelinde sünnet-i seniye vardır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet rehberlerinde o medeniyetin muazzam abidelerine yükselmiş. Cihanın yetiştiği en muazzam müçtehitler, müfessirler, muhaddisler, mutasavvıflar vardı. Dünyevi icat ve keşiflerin dahi birçoğunda İslami alimlerin, seyyahların ve mimarların imzaları vardır. İnsanımızı bu kültürden mahrum etmek büyük bir hüsrandır. Onun için bu kültürü inşallah sizler vasıtasıyla devam edeceksiniz. Diğer dünyadaki kültürler nakıs akılların kurduğu sistemlerdir. O sistemlerin tatbikatını görüyorsunuz. Bir zulümden daha öteye bir şey değil. Demek ki şurada eğer kalpler vahiyle buluşmuyorsa o ilmin Resulullah Efendimiz ifadesi el ilmi la yenfa. Resulullah fayda vermeyen bir ilimden ya Rabbi sana sığınıyor. Bu Gazze hadisesi bütün tahsil alemini bir ayna tutmuştur. Gazze'de müminler imanlarını bedelini ödemektedir. Kâfirler ise nasıl bir vicdan yoksulluğuna düşer olduğundan ve pervasızca işledikleri zulmü bütün dünya seyrediyor. Güya onların çoğu yüksek tahsilli. Gerçek tahsil, ilmi zihne depolamak değil, mühim olan ilmin gerektiği olgunlukta bir şahsiyet ve karakter sergileyebilmektir. Aksi halde davranışlara istikamet vermeyen bir ilim, kuru bir hamallık ve fayda bir yorgunluktan başka bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ilme el-ülmü la yenfa buyuruyor. Geçtiğimiz sene maneviyat olmadan sadece dünyevi tahsil nasıl niteliğe verdiğine dair bir hadise kendi memleketimizde. Bebekleri, küçük minik bebekleri para kazanma uğruna ölme terk eden bir çeteyle karşılaştık. Ne yazık ki tıp tahsili yapmış, hastaneleri açmış fakat çocuk cellatı olmuş. Hukuk tahsili yapmış hayatımdan fakat vicdani hisleri dumuru olmamış kimseler de bir cinayet şebekesine ortak olmuş, onları müdafaa ediyor, ona avukatlık yapıyor. Bu sebeple dünyevi tahsili, uhrevi tahsili mezzetmek zaruri. Gerçek kulluk, Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanımak, yani marifetullah'tan nasip alabilmekle başlar. Diğer bir ifade, takva hayatı yaşamakla gerçekleşir. Takva ise, nefsani arzuları bertaraf edip, ruhani istidatları inkişaf ettirerek ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğumuzu kalpte daim bir idrak ve şuur haline gelebilmek. Ahir zamanda nefsin, şeytanın ve zamanın fitnelerinden korunmak için biraz şu dört hususa dikkat etmemiz zaruri olduğunu bildirilmektedir. Birincisi helal gıda. Onun için mesleğimizi bir helal gıda olarak devam ettirmemiz. Çünkü bu aldığımız gıdanın iki tarafı vardır. Bir vücudumuzu besler, ikinci ruhumuza maneviyat verir veyahut da felaket olur. Onun için gıda, helal gıda, ibadetler de helal gıdaya bağlı. Resulullah Efendimiz hacca gelir diyor, lebbek der, ona la lebbek denir. Demek ki bizim ruhaniyeti inkişaf ettirecek en mühim amillerden biri helal gıda olmak, helalden kazanmak. Diğer de namaz. Namaz fahşadan, münkerden korur. Fakat bu hangi namaz bu? Haşu, huşu ile kılınan bir namaz. Cemaatle kılınan bir namaz. Onda namazımızı da cemaatle kılmaya çok gayret edebilmek ki ruhaniyetimiz artsın. Diğer bu salih ve sadıklarla beraber olabilmek, onlardan bir enerji alabilmek. Nasıl fizikte alfa, beta, gamma, mor teorisi, kuvarslar vesaire bir de ışınlar var. Demek ki bu Cenab-ı Hak salih ol, sadık ol demiyor. Kûnû mâ sâdıkîn buyuruyor. Sadıklarla beraber ol buyuruyor. Demek ki hayatın fâsıklarına uzak olması, salih ve sadıklarla beraber olması zaruri. Diğer bu söz, yâsül âhire, ahireti unutmayacağız. Daima bir zerreden küreye, her zerrenin bir hesabı vereceğini unutmayacağız. Ve bunlar olabilmek için de kalbin takva sahibi olmalı. 258 yerde Kur'an-ı Kerim'in takva geçiyor. Takva nedir? Takva, nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kul ilahi müşahedenin ilahi kameranın altında olduğu idrak halinde olabilmesidir. 11 yerde Kur'an-ı Kerim'de emri bil maruf nehyi ani münker geçiyor. Cenab-ı Hak sümmelesünü yevmizin ani nayim buyuruyor. Verdiğimiz nimetten sorulacaksınız. Cenab-ı Hak bize en büyük nimet İslam'ı nasip eyledi. İnşallah İslam'ı yaşamak, yaşatmak. 11 yerde emri bil maruf nehyi ani münker geçiyor. Bu mesleğimizde, yaşayımızda, halimizde emri bil maruf ve nehyi ani münkerde bulunabilmek. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürü hizmet ve gayrettir. Ve bütün Allah'ın verdiği imkanları cömertçe sarf edebilmektir. Allah yolunda hizmet ve gayretler, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarını mesul kıldığı içtimai bir kulluk vazifesidir. Bilhassa bu farz-ı ayn haline geldi. Şu ayet-i kerime bizim insanlığa karşı vazifemiz bildiriliyor. Siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Diğer bir ayette, siz böylece vasat, istidatlı bir ümmet yaptık ki bütün insan şahit olun. Demek ki nasıl bir peygamber dinin şahidi ise, demek ki bir mümin de dinin şahidi olacak. Resul de sünnete şahit olsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz de bize şahit olacak. Müminin hayatı insana hizmetle mana derinliği, bereket ve ulviyet kazandırır. Zira hizmet ve vicdanların olgun seviyesi aktedilen en güzel bir aynadır. Diğer ifadeyle kişinin vicdanının kart vizitidir hizmet. Hizmet, nefsin hodyanlığından kurtularak diğergen bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah rızasının aranmasıdır. Samimiyet yapılan hizmetler hakikatte hakkı vuslat iştiyakının davranışlara aksetmiş bir ifadesidir. Hizmet ve eğitim gönlü ilahi zirvelere ulaştıran müstesna ulvi bir basamaktır. Öyle basamak ki ilahi vuslat ve ebedi mükafatı mahsur olanın cümlesi yani peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler hep hizmet basamaklarının üzerinde yücelmişlerdir. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri üstadının irşadıyla 7 sene hastalarıyla ilgilendi. Hasta olan hayvanlarla ilgilendi ve yolları temizlemekle vazife gördü. En çok derecede burada aldım buyuruyor. Yani insanların en hayırlısı hayrun nas men yenfu'un nas insanın en faydalı olanlardır. İşte Hüdayi Hazretleri zirve bir mevkideyken Bursa katısıyken Kadül Kuzat'ken onu bir tarafa bıraktı. Kendi hizmete vakfetti. Manevi hizmete bilhassa irşat hizmetine ve cihana yön veren sultanlara yön verdi. Yine hizmet, insanlık cevherinin mahşeri vicdanda mâkes bulmasıdır. Hizmet, insanlık cevherinin mahşeri vicdanda mâkes bulması. Hizmet, muhabbet ister. Muhabbetsiz ve merhametsiz bir hizmet ancak bir gönül kırmaktır, daha öteye gitmez. Yorgunluktur. Ebu Hanife Hazretleri, mezhebimizin imamı, en yüksek dini makam olan Bağdat kadılığını halifenin suistimal edebileceği endişe reddetti. Zindana atarım dedi. Zindan bana ağır gelmez dedi. Velhasıl burada baktığımız zaman Ebu Hanife'de imanı heyecanı vardı. Büyük bir feda halindeydi. Onu zindana atan Ebu Cafer Mansur bir zavallıydı onun karşısında. Yine buyuruluyor Mevlana, muhabbetten ötürü karanlık evler aydınla nurlanır. Ruhaniyet dolar, huzur bulur. Efendimizin hâniye saadetine hisseler nasip olur. Hisse-i saadetlerinden bizlere hisseler nasip olur. Yine buyuruluyor, muhabbet vesile nâr, nur olur. Hâsıl muhabbet ile kahır, rahmet olur. Muhabbetin kantırı fedakârlıktır. Bu muhabbette öyle bir vakıflar kuruldu ki, mesela Bezmi Alem Valide Sultan'ı Şam'da kurduğu bir vakıf, bugün insanın hayal edemeyeceği, yani kim tahsili, kim tahsilsiz. Bu vakfın bir maddesinde hacca gelen atşan olan hacılar Şam'ın tatlı suyu taşınacak. Ona ikram edilecek. Diğer bir husus ise çok daha mühim. Müstahdemlerin yanlışlıkla sehven kıldığı eşya tanzim edilecek. Bir gönle diken batırılmayacak. Bir gönül kırılmayacak. Velhâsıl muhabbetin kantarı fedakârlıktır. Sahibi yorulmadı, üşenmedi, tatil yapmadı. Hizmetiyle dinlendi, hizmetle huzur buldu. Kelle uçurmaya hazır celladlarında krallara Rasûlullah Efendimiz'in tebliğ mektubunu götürdü. Çin'e, Semerkant'tan, Dağıstan'a, Afrika'ya gittiler. İnsan olan her yere iman nimetine ulaştırmaya çalıştılar. Kendi ebedi kurtuluşlarını başkalarının kurtuluşundan, yani hizmetten geçtiğin şuuruyla yaşadılar. İşte Mevlana bu usta bazen tuançesi, bazen ger kafiro, gebro putperesti, bazen in dergahı ma dergahı nezmidiniz, sadbar eger tövbe şikesti bazen diyor. Hep insan kurtarma, yangından insan gel gel diyor, geri dön diyor. Neysen de gel diyor. Bizim diyor dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozsan yine gel burada tamir ol, bu İslam'ın güzelliklerini gör. Velhasıl bir mü'minin kalbini dergâh haline getirecek. Ve bizim de bu üzere mesuliyetimiz var. Cenâb-ı Hak kulunu güçlü, kuvvetli, kabiliyeti, istidatlı özünün toplumun akışından mesul kılıyor. Bu yolda gayretler o kadar mühim ki, mesela hakkı ve hayrı tebliğ etmesini bir başarı elde edilmedikçe birçok meşru birer meşrutiyetini kaybeder. Mesela bir annenin yavrusunu emzirmesi merhamet dolu bir faaliyettir. Lakin evinin yanmakta olduğunu gören bir anne, çocuğunu emzirmeye devam ederse, bu yaptığı büyük bir hata olur. Hem kendini hem de evladını yakar. Halbuki o anda yangına karşı bir çare aramak, ondan kurtulmak ve onu söndürmeye çalışmak, çocuğu emzirmekten çok daha faydalıdır. Diyebiliriz ki, günümüzde gönüller bir yangın yeri gibi. Üstelik iman pınarlarına mahrum. Bilhassa gençler, masterlarla, doktorlarla meşgul olmak evet güzel bir şey ama bu sınıfta hizmeti de geriye bırakmamak lazım. Kalpler bir yangın yeri, merhametten, şefkatten ve zikirden mahrum. Yuvalar bir yangın yeri gibi, hâle, rıza ve kanaatten mahrum. Maalesef öyle bir gaflet ki kafeleri görüyoruz. Gece yarısına kadar kafeler, tembelhaneler çalışıyor. İşte böyle bir zamanda hakkı hayrı tebliğ çok mühim bir kazanç meselesidir. Çok ibrettir ki Süfyan-ı Sevri, bunu biliyorsunuz büyük müştehittir. Ebu Hanife gibi bir müştehittir. Diyor ki, buyuruyor ki, Horasan'a gidip tebliğde bulunmanın senin için Mekke'de mücavir olmaktan, yani Mekke'de ikamet etmekten daha kazançlıdır. Çünkü bir kişinin hidayeti güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Dolayısıyla kullar için manevi zirvelerin yolu tam bir gönülle ifade edilen hizmetten geçmektedir. Öyle ki yerine göre ilahi rızayete muvafık duyan küçük bir hizmet bile nice nafile ibadetlerden daha öteye olur. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir yerde Efendimiz uygun bir yerde konakladılar. Sahabenin bir kısmı oruçluydu, sefer nafile oldu, bir kısmı değildi. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlar ise gölgelenecek çadırlar kurdular, abdest almak ve hayvanla sulamaya su taşıdılar. Oruçluların hizmetini gördüler. İftar vakti geldiğinde Resulullah Efendimiz, bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecir aldı buyurdu. Yani nafile ibadetin hizmet daha önüne geçti. Yine Mevlana'nın bir şeyi var. Bu hizmetin gönlündeki bir aksini ibadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmetini elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka o zaman renkler görürsün. Adi taşlarını inciler, mücevherler seyredersin. İnci nedir ki sen kendin deniz olursan göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin. Ne güzel bir ifade. Yine Mesnevi şerhinde böyle bir ifade var. Göklerdeki bulutların, deryadaki suların kendine ait bir rengi yoktur. Yani şu suyun bir rengi yoktur. Ondan renkten rengi koyan semadaki güneştir. Cenab-ı Hakk'ı katte tanımak demek olan marifet de nefsane arzuları ihtirastan bertaraf ederek renksizliğe buluşma. Yani nefsin nefsane renklerinden kendini kurtarmak, gerçek sıbgatullah Allah'ın rengiyle boyanılmak, cemali sıfatlarını o kalpte tecelli etmesi. O şekilde olduğu zaman her yerde gözün gördüğü yerde kalp Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Subhanallah, elhamdülillah, aman ya Rabbi der. Büyük bir lezzet içinde Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Rabbimizin verdiği her imkanla hizmeti konuşmak zaruri. Mümin mazeret aramayacak. Aksine hizmet fızı kollayacak, her türlü hizmeti nimet bilecek. Sahabe-i kerâm 14 asır evveli zor şartları, binbir imkansız içinde çöller açacak tebliğ için Atlas Okyanusu'ndan Çin'e uzanan bir futuhatın en büyük hamlesini gerçekleştirdi. Bir hatıra Kadir Mısıroğlu, Medine'de bir Çinli'ye soruyor, siz ne zamandan beri Müslümansınız? O diyor ki, biz diyor bir sahabiden beri Müslüman, bize sahabi geldi, Eshâb-ı kirâm geldi. Bir düşün, Eshâb-ı kirâm bu ulaşım ve haberleşme imkânına sahip olsaydı, günümüzün maddi kuvvetlerine kavuşsalardı, hizmet heyecanlarına nasıl bir kanat takarlardı? Velhâsıl sahâbî hizmeti nimet bildi. Mümin de her halükârda, Allah bana hangi imkânları verdi, ben bu imkânları Allah yolunda nasıl hizmet edebilirim arayışı içerisinde olacak. Hadis-i şerifte buyuruluyor, bilhassa gençlerin beş şey gelmeden beş şey ganimet bil. İhtiyardan evvel gençliğin. Kardeşim bugün çalışacaksın, gayret edeceksin. Yarın bizler gibi kocadın, ihtiyarladın. Gücün, kuvvetin kesildi. O zaman Cenab-ı Hak o gençlikte gayretin yine mukabilini veriyor. İllellezine âmenû ve âmilüssâlihâti fehum ecrun gayrı memnun. Bitmeyen bir ecir Cenab-ı Hak veriyor. Onun için bu tam bir ilkbahar zamanındasın, bir hasat zamanındasın. Allah muvaffak eylesin. Ben ihtiyarlığından ve gençliğine, hastalığından ve saatine, fakirliğine düşmeden zenginliğine, en büyük zenginlik tabii gönül zenginliğidir. Bu hizmette gönül zenginliği ifade edilir. Meşguliyetten ve boş vaktine, en mühim demi ölümden evvel hayatın, son nefeste her şey bitiyor. Bütün aldığın diplomaları iptal damgası vurulur ölümle. Ondan sonra senin buradaki Allah'a olan kulluk seviyenine göre ebedi bir hayat başlıyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasip olması düşünülemez. Yine kâmil bir mü'min, başta insan olan mahlukattan hiçbirinin sesli ve sessiz feryatla bigane kalamaz. Elinden gelen her şeyi esirgeyemez. Ahmet Kâsani Hazretleri, dünya hizmet yeridir, ahiret ise gurbet, yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise hizmetin nispetinde olacaktır. En büyük hizmeti peygamberlerde görüyoruz. Bugün biz İslam nimetine mazhar isek, bu tebliğ mesuliyeti, hidayete vesile olma heyecanıyla binbir fedakarlıkla yollara düşen sahabe efendilerimiz ve onları ihsan yüzüne takip eden şanlı ecdadımız bizlere vesile oldu. Şayet onlar bu gayret ve fedakar girmemiş bağ ve bahçelere dikilip zaman rahavetine kabul olsalardı, biz bugün bu nimetten mahrum kalırdık. O halde bizler de bizim kendi gayretlerimizi ıslah ve hidayete nail olabilecek insanları düşünmeliyiz. Fedakarlıktan kaçındığımız takdirde nice mahrum kalacak fertleri toplumlara düşünmeliyiz ki biz onlardan mesulüz. yakasına yapışacak diyor. Yapışılan diyor ki, niye benden ne istiyorsun bu zor zamanda? Diyecek ki, biz dünyaya seninle beraberdik. Sen bize irşad etmedin. İkadın bugün de biz senden şikayetçiyiz diyecekler. Yani yine düşünmeliyiz ki mahşerde hesabı görürken omuzlarımızda hidayet ve terbiyesine vesil olduklarımızın sevabı, diğerlerine mahrum bıraktığımızın vebali olarak gideceğiz. Bir misal, Fatih İstanbul'u fethetti. 14 yaşından beri gayret etti bunu. 21 yaşında büyük zorluklarla muvaffak oldu. Gemileri kaydırdı vesaire oldu. 53 gün başında kaldı. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım dedi. Fatih'in askerleri de o surları tırmanırken bir fedai can halindeydi. Bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. İstanbul fethetti Fatih. Allah onu nasip etti. Bu letufta Hanyar Konstantini hadisinde şerefe nail oldu. Fakat halkı da irşad etti. Siftah etmeyen komşu bakkala ben siftah etme o yetmedi ondan al dedi. Onun daha ötesinde ben padişahım dedi, ben lagüsel sorumlu demedi. Bir Hristiyan mimarın kolunu kestirdi. Hızır Bey onu mahkemeye davet etti, arkadaşı. Onu Es-Sultan, İbn-i Sultan, Ebu'l-Fedd, Muhammed Han Saniye'de hitap etmedi. Muradoğlu Mehmet dedi, gel mürafaya dedi. Mürafaya geldi. Tabii asker de çok üzüldü, sardı şey adliyenin etrafını. Hakim Hızır Bey arkadaşı dedi ki, şer mürafası üzerindesin, ayağa kalk dedi. Mahkemede malum, bütün ayağa kalkar herkes, çünkü bu adalet temsil eder. Ve mahkeme Fatih'in aleyhine karar verdi. Fatih bunu kabullendi. İtiraz etmedi. Fakat Hristiyan ağladı. Ona bir Fatih, bir köşk hediye etti. Bu nasıl bir adalet dedi. Demek ki burada bakıyordu bir İstanbul'un fethi kadar dünyaya bir İslam'ın adaletini tevzi etmeyi öğretti. Hatta Notaras dedi ki, biz dedi Roma'nın dedi Serbest'ini görmektense Müslüman sarı görmeyi tercih ederiz dedi. Müslümanların insanlığın ızdırabıyla İstanbul fethinden 10 sene sonra Bosna'ya sefer etti. Orada prenslerden büyük eziyet görüyordu halka. Bosna'nın o boşnakların %100'ü Müslüman oldu. Oraya Anadolu'nun temiz halkını yerleştirdi ki yaşayarak İslam'ı öğretsinler diye. Bu da kâfi gelmedi. İşkodra'ya sefer etti Arnavut'a, 3 sefer etti oraya da. 49-50 yaşında da vefat etti. Velhâsıl işte bu kadar devletin bütün o saltanatın içindeyken kalp Cenab-ı Hak'la beraber İslam üns kelimesi yani kul Cenab-ı Hak'la ünsiyeti olacak. İnsiyeti o zaman huzur bulacak. Fatih bu seferlerde yorulmadı. Yavuz Sultan Selim Sine'ye geçti. Ondan 2 asır sonra geçen Fransız kralı Napolyon askeri çıldırdı orada. Fakat orada bir huzurla, sürurla Sine çölünü geçti. O geçerken dehşetli onun kumandanı Sinan Paşa Yavuz'u koruyarak kendisini feda etti. Burası çok mühim. Yavuz Mısır'a girdi. Mısır'ı aldık dedi, fethettik dedi. Fakat Sinan Paşa'yı kaybettik dedi. Yani bir yetişmiş insan Yavuz Sultan Sinan Paşa yani Mısır'ın fethine bir Sinan Paşa muadil olarak gördü. Sonra nasıl bir ufuk ki? O zaman İspanya'da Müslümanlar dövülüyordu. Keşke gücüm olsa dedi. Afrika'nın dedi kuzeyinden Cebir Tarık'tan İspanya'ya çıksam, oradan Avrupa'dan İstanbul'a dönsem dedi. Ya bu bir ufuk. Feda olmak ufku. İşte etler ve kanlar gitmez, takva gider buyuruyor ayet-i kerimede. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvart seferinde ben gideceğim dedi, Sokullu dedi. Efendim siz gitmeyin de biz hepimiz gideceğiz dedi. Yok dedi. Sokullu gideceğim, benim ihtiyar olduğuma bakma dedi. Bizim bir tecrübelerimiz vardır dedi. Anlar kaderi değiştirir dedi. Sultanımındır dedi hüküm. Yola çıkıldı. Top arabaları bataklığa girdi. Haber verdiler, çıkartamıyoruz dedi, sultanım dediler. Bataklığın başına girdi. Vüzera dedi, vezirler dedi, Sokullu dedi. Kumandanlar dedi, girin dedi, bataklığa omuz verin dedi. O heyecanla bütün top arabaları çıktı. Yaz bak önü istedi tarihçiye. Yani daima şunu bilsin ki dedi, önde olacak dedi. İşin dedi, başındaki önde gidecek dedi. Velhâsıl Ziegfeld'da kumanda ederken orada şehit oldu. Vefat etti, son nefesini verdi. Velhâsıl Müslüman daima bir hizmet ufku içinde olursa Allah ona yolunu açar. Velhâsıl en mühim de vazifemiz kendimiz hizmet insanı olmak, arkasında bir hizmet insanı yetiştirmek. Bize bu İslam geldi, babalarımız, dedelerimiz de, ecdadımız da geldi. Fakat bizim vazifemiz de bizden sonra geleceklerin zeminini hazırlamaktır. Ruhi revan vardır. Bir gün bir ava giderken baktı, beli bükülmüş, kamburlaşmış, halden takatten geçirilmiş bir ihtiyar bir fidan dikiyordu. Yahu dedi, baba dedi, ne bu halin senin? Zaten dedi, ne kadar ömrün kaldığını farkında mısın dedi. Bak zamanında dedi, sen bir müheykel bir vücudun vardı dedi. Aslan gibiydin dedi. Dimdik dedi. Bugün iki büklüm oldun dedi. Artık ne kadar kaldı öbür tarafı belli değil dedi. Kenara çek ibadetle meşgul olsa da dedi. Sultanım dedi. Evet dedi, ben bu fidanın belki karşılığını görmeyeceğim dedi. Fakat de bizden evvelkilerin diktiği fidanlarla biz onların meyvelerini yedik dedi. Ben de bu fidanın diyor, bu benim bir vefa borcum dedi. Ben bir vefa hadise görüyorum dedi. Benden sonrakiler de bu fidanın meyvelerini yiyecek dedi. Padişah hoşuna gitti. Al sana şu kadar altın vereyim de şimdi dedi. Bak padişahım dedi, ağaç meyvelerini vermeden ağaç meyvelerini vermeye başladı dedi. Velhâsıl arkamızdan hayırlı bir nesil yetiştirmek. Tabii bunu kendimiz yaşarsak arkadan böyle hayırlı bir nesil de gelir. İnşallah. Biz hepimiz bundan mesulüz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu İslam nimetini yaşayıp yaşatmak, tevzi etmek, arkamızdan bir insan yetiştirmek. Ayşe validemiz diyor, Resulullah'ın en güzel, en sevinçli haliydi bu diyor. En muzdarip hali, en sevinçli haliydi diyor. Babam Ebu Bekir diyor, mihraba geçirdi radıyallahu anh. Kendisi şöyle perdenin altında şöyle bir seyretti. O kadar muzdarip, o kadar güzel bir tebessüm etti ki diyor, arkadan bir eshab-ı kiram cemaati yetiştirmek. Ve biz inşallah, bu hepimizi inşallah zorluyor. Öyle bir arkadan bir yetişti ki, mesela bir Musab vardı, Medine'nin en zengin insanıydı. Hazreti Ömer diyor, o diyor geldi, Rasûlullah'ın onu gördüm diyor. Şey diyor, yamalı bir ceket vardı üzerinde diyor. Efendimiz onu Medine'ye İslam'ı tebliğ etmek için kapı kapı dolaştı İslam tebliği için. Uhud'da da Rasûlullah Efendimiz önünde savaşıyordu. Yani bir ok gelse bana gelsin diyordu, Rasûlullah'a geleceğini diyordu. Hatta o kadar yakında ki tekaddüm ya Musab deyince Musab'ın şehit olduğunu, meleğin onu temsil ettiğini gördü. Yine İbn-i Mektum vardı, amaydı bu. O yeni Müslüman olduğu zaman, ya Resulallah dedi, ben yolda kimsem yok dedi, evim uzak dedi. Amayım dedi. Götüren kimse yok mescide dedi. Yolda haşeratlar var dedi. Ben evimde kılsam namaz olur mu dedi. Efendim bir an durdu. Sen de hayalet salâhî, halâhî felâ duyuyor musun dedi âmâya? Evet duyuyor. O zaman dedi, ne hal olursa olsun cemaate devam et dedi. Bu hepimize bir tebliğdir bugün. Yine Efendimiz sefere çıktığı zaman İbn-i Mektub'u şey olarak bırakırdı, orada cemaate, ihtiyarlara iştirak etmeleri namaz kıldırırdı. Yine bu bir iman heyecanı, nasıl fedai can? Yine Kadisi Harpleri oldu. Dedi ki, ben de Kadisi Harpleri'ne gireceğim dedi. Yok dediler. Bak dediler, sen dediler, ayette seni Allah men ediyor, sen mazursun, sen gözün görmüyor. Gözün görmeden sen nasıl harp edeceksin dediler. Yok dedi, ben de en önde sancağı tutacağım dedi, arkamdaki İslam ordusunun şevki artacak dedi. Onun dedi, ben Kadisi Harpleri'ne gireceğim dedi. Amma'la Kadisi Harpleri'ne girdi, ya şehit oldu veyahut da döndü. Velhâsıl bir mümin bu iman heyecanı içinde yaşayacak ve yaşatacak. Yine Ebu Talha diyor, Resulullah Efendimiz'in Esav'a Sufa'ya gelin, baktım diyor, karnı iki büklüm olmuş diyor, bir taraftan da Kur'an tebliğ ediyordu diyor. Velhâsıl bizler için Resulullah Efendi alacak hisse, hizmet ehli olacağız. Ben yaptım, ben ettim olmayacak, İbadurrahman olacak. Yani mütevazı olacağız. Fakat mümin vakarlı olacak. mütevazi olacak, samimi olacak, fazilet sahibi olmayacak. O karakteri talebesine aksettirecek. Eğitimin ne olduğunu bilecek. Basit akaidi hazmetmeyen bir kimseye kelam ilmin tafsilatı verilmez. Zararlı olursun. Çocuğa idrak açacak ağır metafizik mevzudan bahsedilmez. Zamanı gelmeden hiçbir şey anlatılmaz. Cenab-ı Hak yine buyuruyor, sen Rabbin yolunu hikmet ve güzel öğütle çağır, onları en güzel bir şekilde mücadele et. Velhâsıl Üsâme bin Zeyd 19 yaşındayken isim ordu kumandanları oldu. Rasûlullah Efendimiz onu kumandan olarak tayin etti. Ve vefat etti Efendimiz. Dediler, bu bir mazide yeni isim ama bu kölenin oğluyuz dediler. Yok dediler, bu Rasûlullah tayin etti dediler, belki ben değiştiremem dedi. Gazveye gönderiyordu. Geçirmek için Üsâme'yi yanına kadar gitti. Üsâme attan inmek istedi, yok dedi. Üsâme sen atta bin dedi. Yok halife olma, yok dedi, sen atın üstten gideceksin de. Ben dedi, şehrin dışına kadar senin atının ayaklarının arkasında yürüyeceğim. Atının ayaklarından çıkan tozlarla ben şerefleneceğim. Çünkü sen Allah yolunda gazveye gidiyorsun dedi. Cafer bin Ebi Talip, Habeşistan'a gittiği zaman Necaşi'ye İslam'ı anlatırken 17 yaşındaydı. Mus'ab bin Umeyr bahsettiğim, Müslüm Ali tarafından hapsedildiğinde, mirastan reddedildiğinde 18 yaşındaydı. Velhâsıl Mehmet Akif ne güzel ifade eder. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 sene kısa yarım hisse mi verdi? Tarih tekörür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekörür mü ederdi? İşte bugünkü maalesef işte dünyanın durumunu görüyoruz. Velhâsıl bugün elhamdülillah Müslümanız fakat hizmet şuuru içinde olmamız zaruri. Mü'minler birbirinin farklı bedenleri olsa da tek yürek halinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi terakki etmeye mecburdurlar. Bir uzun acısını bütün bir vücut hissettiği gibi din kadir ızdırabını duymak bütün mü'minlerin bir vicdan imtihanıdır. Yani muhtaç olanlar muhtaç olmayan için ilahi bir emanet ve kıyamet mesuliyetidir. Velhâsıl bugün işte görüyoruz bütün tahsilli insanlar işte görüyoruz Müslümanları nasıl bir hırpalıyorlar. Demek bir tahsilde eğer kalp vahiyle bir irtibatı yoksa, Kur'an ve sünnete bir irtibatı yoksa kalbin o tahsil el ilmü la yenfa. O tahsil hodgam ediyor, vicdansız ediyor, ahlaksız ediyor, oportunist ediyor, pragmatist ediyor. Velhâsıl bugün en mühim yavrularımızı, evlatlarımızı küçük yaşta olarak kalplerine Rasûlullah Efendimiz'in sevgisiyle, Cenâb-ı Hakk'ın sevgisiyle, Cenâb-ı Hakk'ın sevdiklerini sevdirmekle telkin etmemiz lazım. Fakat işten geçtikten sonra onların faydası yok o zaman. Bugün görüyorsunuz, pragmatistler, menfaat besler. Yani İslam'ı nasıl istismar ediyorlar? Anneler günü yapıyorlar. Babalar günü yapıyorlar. Sevgiler günü yapıyorlar. Mal satacak kapitalistler. Halbuki İslam'da her gün anneler günü, her gün babalar günü. Her gün gariplerin günü, yalnızların günü. Hiç onların dünyasında bir garipler, yanında kimsesizler yok. Hazreti Ömer, Zeynel Abidin Hazreti hep böyle matemlerin civarında dolacak. Sesli ve sessiz feryatların çaresine bakarlardı. Biz de bugün yani aç insanla beraber hidayet mahrumu insanlara İslam'ın güzelliğini aksettirme durumundayız. Allah cümlenize inşallah bereketli bir ömür nasip etsin. Bahtınızdan güldürsün. Zamanın şerlerinden korusun. Bir evvel dünya evine girin. Çünkü Rasûlullah Efendimiz ne buyurdu? Evlenmediğini tamamla buyurdu. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi memleketin kaderinde hayır kaderinde, İslam'ın kaderinde hisseler nasip eyler. Daima şunu unutmayacağız. Bir toplumda eğer edibaliler varsa, bir toplumda akşemsettinler varsa, akşam fatihler gelir. İnşallah akşemsettin olmaya, akşemsettin yetiştirmeye gayret edeceğiz. Allah'ım ya fettale vaf, iftah lana hayral vaf. Peki, Allah'a emanet olun kardeşler. Allah mu'ininiz olsun. Cenab-ı bahtınızdan güldürsün inşallah.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 8 Mayıs 2026 tarihinde Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi'ndeki Hüdayi Mezuniyet Buluşması'nda yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.